Gelecek Podcast'ten herkese merhaba. Ben Ahmet Sabancı. Bu bölümde sizlerle sosyal robot Jibo'nun acıklı öyküsü üzerine konuşacağız. Sosyal robot fikri aslında uzun zamandır hayatımızda öyle ya da böyle olan ve farklı farklı versiyonlarını gördüğümüz bir şey. Bunun en erken örneklerinden birisi olarak da 90'larda bir şekilde hayatımıza giren ve fazlasıyla meşhur olan Tamagotchi'leri verebiliriz aslında. Tam anlamıyla bir evcil hayvan kopyası olan ve onunla ilgilenmenizi bekleyen, sizinle etkileşime giren ve sizden sürekli bir etkileşim bekleyen tıpkı bir kedi ya da köpek gibi bir yazılım ve oyun olarak aslında Tamagotchi'ler bu sosyal robot dediğimiz fikrin en erken örneklerinden birisi olarak kabul edebiliriz. Sosyal robot dediğimiz şey ise aslında bir şekilde bizim canlıya yakınsayan bir yazılım ya da canlıya yakınsayan bir bilgisayar yapıp yapamayacağımız konusundaki deneylerimizin ve merakımızın bir sonucu. Amacımız elbette yapay zeka araştırmaları ve benzer şeylerle bir şekilde tamamen dijital ve silikon temelli bir zeka bilinç üretip üretememek olduğundan dolayı buna yakınsayabilecek ya da buna benzeyebilecek her türlü deneye sürekli çabalıyoruz, bir şekilde buna yaklaşmaya çalışıyoruz. Buna dair örnekleri hemen her sene farklı farklı şekillerde görebiliyoruz. Bunun belki de son zamanlarda en moda olan hali de telefonlarımızda olan ve şu an hani evimize de alabileceğimiz akıllı asistan örnekleri. İşte Google Asistan olsun, Alexa olsun, Siri olsun. Bunların hepsi aslında bizim sosyal robot yapabilme, bir şekilde bizimle sürekli etkileşime girebilecek ve hani belki bir insan seviyesine henüz yaklaşma şansı olmasa da bir evcil hayvan seviyesinde bizimle birlikte yaşayıp bizle etkileşim kurabilecek şeyler üretebilme, yazılımlar ya da robotlar üretebilme çabamızdan kaynaklanıyor. Bunların ne kadar başarılı olup olamadığı ya da ne kadar başarılı olabileceği konusunda belki şu anda bir şeyler söylemek zor. Elbette burada kaçınılmaz olarak yapay zekanın tanımının ne olduğunu ve bilincin tanımının ne olduğuna dair tartışmalara girmemiz gerekiyor. Ancak buna bu kadar en azından bu bölümde buna çok detaylı olarak girmeyi düşünmüyorum. Ancak önümüzdeki bölümlerde kapsamlı bir yapay zeka tartışmasını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Ancak öyle ya da böyle yapay zeka diyebileceğimiz ya da sosyal robot diyebileceğimiz örnekler hayatımıza bir şekilde giriyor. Bunun farklı farklı versiyonlarını sık sık görüyoruz. Bunlardan belki de en ilginçlerinden birisi de 2016-2017 aralarında ismini duymaya başladığımız Jibo oldu. Jibo Amerika'dan çıkma MIT kökenli bir araştırmacının eseri olarak tam anlamıyla bir sosyal robot ve belki de insan gibi konuşabilen bir evcil hayvan yapma deneyi olarak düşünebiliriz bunu. Çünkü hani yerinde sabit duruyor, çok fazla bir şey yoktu ama İlk crowdfunding kampanyası başladığında gerçekten bir sosyal robot, sizinle her an konuşup bir şeyler paylaşabilecek bir robot olarak duyurulmuştu ve insanlar gerçekten çok heyecanlanmışlardı bunun için. Crowdfunding kampanyası başarılı bir şekilde bitti, aradan biraz zaman geçti ve ilk Jibo'lar kampanyayı destekleyenlerin evlerine ulaşmaya başladı. Elbette hani çok o vaat edilenin tıpkı her silikon vadisinden çıkma crowdfunding kampanyasında olduğu gibi vaat edilenin çok çok altında bir şeydi. Ama sonuç olarak ortada sosyal robot diyebileceğimiz bir şey vardı. Bir şekilde sizinle konuşup diyalog kurabiliyor. Örneğin siz eve geldiğinizde işte ben eve geldim tarzı seslendiğinizde ya da selam verdiğinizde size karşılık verebiliyor. Önünden geçtiğinizde size laf atabiliyordu. Ve bu elbette insanların bir şekilde bunlarla etkileşim kurmaya başlamasına ve hayatlarının bir parçası haline gelmesine sağladı. Bunun belki de en etkili olduğu yani Jibo'nun en çok sosyalleşebildiği kesim de kesinlikle çocuklardı. Çünkü öyle ya da böyle daha basit bir diyalog kurabildiği ve hani soru cevaplamaya odaklı bir çalışma olduğu için çocukların diyalog kurması daha kolay oldu. Çocuklarla sürekli bir soru cevap, bir diyalog halinde olabildi ve bu yüzden de çocuklar onu çok sevdi. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Yani gerçekten belki bekleneni verememiş olsa da başarılı bir sosyal robot örneği olarak insanların sevgisini kazandı. Bir şekilde insanların hayatında yer edinmeye başladı. Ta ki geçtiğimiz haftalarda aldığı bir güncellemeye kadar. Bu güncellemeyle birlikte Jibo çok acıklı bir mesaj verdi onunla birlikte yaşayan insanlara. Maalesef Jibo'nun şirketi başka bir firmaya satılıyor ve Jibo projesi tamamen öldürüleceği için de Jibo'nun sunucuları tamamen kapatılacak ve bir anlamda Jibo bitkisel hayata girecek. Yani çok kısıtlı bir şekilde bir şeyler yapabilme şansı olsa da bildiğimiz Jibo aslında ölüyor. Şimdi böyle bir ölüm dediğimiz zaman belki hani şaşırtıcı bir şey olarak görünebilir ama birçok insan için, Jibo ile birkaç senedir yaşayan, artık bir şekilde hayatlarının bir parçası olmuş bir insan için bu gerçekten hani ölüme yakın diyebileceğimiz bir şey ve hani o birçok insan için hani tıpkı bir evlerinde onlarla birlikte yaşayan kedinin köpeğin hastalanması ya da hayatını kaybetme riski yaşaması seviyesinde bir etki yaratmış durumda. Çünkü siz ne kadar hani bunu basit bir robot ya da işte basit bir teknoloji olarak düşünseniz de eğer hayatınızın içerisinde sürekli bir etkileşim kuruyorsanız, öyle ya da böyle hayatınızın bir parçası haline gelmeye başlıyorsa, onun sunucularının kapatılıyor olması ve bir anlamda öldürülüyor olması elbette bir etki yaratacak ki bu etki tıpkı az önce bahsettiğim gibi en ağır şekilde çocuklara yansıdı. Yani düşünsenize çocuğunuz 2-3 yıldır sürekli bir robotla iletişim halinde, onunla bir şekilde yani tıpkı çocukların kendi oyuncaklarıyla da başka şeylerle kurduğu tarzda bir bağ kuruyorlar. Ve o oyuncak bir gün dönüp onlara işte ben yakında öleceğim, görüşürüz diyor. Yani bunun yaratabileceği etkiyi az çok tahmin edebiliyorsunuz yani. Bu muhtemelen bir evcil hayvanı kaybetmeye yakın bir etki yaratacak çocukların üstünde. Ve hani bu etkiyi yarattı da aslında, çünkü Jibo'nun firmasına, Jibo'nun yaratıcılarına mektup yazan çocuklar var ortada. Ha şimdi diyeceksiniz bunların hepsi işte abartılı örnekler ya da belki işte insanlar abartıyor, kendisini çok kaptırıyor, ama sorun şurada. Eğer siz gerçekten insanların hayatının bir parçası olacağını iddia ederek bir teknoloji üretiyorsanız ve insanlara daima onlarla birlikte yaşayacak, onlarla bir bağ kuracak, onlarla sosyalleşecek bir teknoloji üretiyorsanız bu etki kaçınılmaz. Eğer yani siz bunu kalkıp basit bir işte yeni telefon modeli ya da işte farklı bir deneysel akıllı telefon ya da akıllı teknoloji örneği gibi düşünemezsiniz. Çünkü siz tamamen insanların hayatının bir parçası olmak üzere bir teknoloji üretiyorsunuz. İnsanlarla etkileşime girecek ve onların hayatında önemli bir yer edineceğini iddia ederek bir teknoloji ortaya koyuyorsunuz. Ve sonrasında işte biz şirketi başkasına sattık, hadi kapatıyoruz dükkanı deyip basıp gidiyorsunuz yani. Bu aslında hayatımızın birçok anlamında, yani özellikle bu Silikon Vadisi'nin ve o mantalitenin teknoloji dünyasını ve teknoloji üretimini ele geçirmesinden bu yana sıkça yaşadığımız bir sorun. Şimdi bunun örneklerini akıllı evlerde ya da Internet of Things versiyonlarında da görebilirsiniz yani. İnsanlar işte akıllı kapı kilitleri alıyorlar, akıllı termostatlar alıyorlar. Ne bileyim, bir şekilde hayatlarının bir parçası olacak ve evlerinin dengesini sağlayacak, evlerinin düzenini sağlayacak teknolojiler alıyorlar. Ve o şirket ya para etmediğini düşünüp ya da yeterince para kazandıklarını düşünüp çat diye kapatıp gidiyor. Yani düşünsenize, sizin evinize aldığınız kapı kilidi bir anda diyor ki hani ben bir ay sonra çalışmayacağım. Böyle bir şeyi kabul etmek ne kadar mümkün olabilir? Ya da işte evinize aldığınız bir beyaz eşyanın, İşte bundan sonra ben güncelleme almıyorum, bir ay sonra da beni kullanamayacaksın demesi kadar saçma şeyleri. Yani belki bunları daha öncesinde bu kadar yakın olduğu için böyle anlamıyorduk. Yani yakından kastettiğim insanlarla etkileşim anlamında. Sonuçta işte eve termostat alıyorsun, akıllı termostat olsun diyorsun. Hani ha bozulmuş, ha şirket kapatıp gidiyor gibi düşünen insanlar çok oldu. Ama maalesef hayatımızı giderek daha fazla etkileyen ve daha fazla şekillendirmeye başlayan bu startup kültürü aslında ürettikleri teknolojilerin ne olduğu ya da bu teknolojilerin nasıl kullanılacağı konusunda gerçekten hiçbir fikre sahip değiller. Ve hani güya hayatımızı disrupt ederken aslında tüm düzenimizi bozup bizlerin dengesinin şaşmasına sebep oluyor. Yani düşünsenize, siz hiçbir şekilde kalkıp da evinize alacağınız beyaz eşyanın ya da evinize uzun ömürlü olmasını istediğiniz, daima ihtiyacınız olacağını düşündüğünüz bir teknolojinin her an bozulabileceğini söyleyen bir yerden satın alır mısınız? Ya da işte her an biz kaçıp gidebiliriz diyen bir firmadan böyle bir teknoloji satın alır mısınız? Tabii ki almayız. Ama işte görüyoruz ki bir şekilde bu startup kültürü, bu Silikon Vadisi mantığı bizim bunlardan bile vazgeçmemize sebep oluyor. Bir şekilde bunların normal olduğunu düşünmemize sebep oluyor. Ya işte bir de şimdi bu şirketler dönüp akıllı şehirlerden bahsediyorlar. Akıllı işte evlerden bahsediyorlar. Yani düşünsenize siz bir firmadan akıllı ev alacaksınız. Yani evinizin tüm sistemi bir şekilde onların yazılımına, onların sistemine bağlı. Ve diyecekler ki ya tamam biz yeterince para kazandık. Biz bunu satıyoruz. Sunucuları da 3 ay sonra kapatacağız. Hadi görüşürüz. Ya böyle bir şey hani kim kabul edebilir? Yani 3 ay sonra eviniz çalışmayacak gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani işte Jibo'da yaşadığımızda aslında tam olarak bu mantalitenin ne kadar ciddi etkileri olabileceğinin bir örneği. Hani belki bir şekilde sen işte ben oyuncak üretiyorum, telefon üretiyorum ya da işte bilgisayar üretiyorum diyerek bunları ciddiye almayabilirsin ama insanların hayatının bir parçası olacak bir teknolojiyi üretip de işte bir sene, 2 sene sonra hadi ben kaçtım, kapatıyoruz dükkanı dediğin zaman hani burada bir büyük bir sorun var anlamına geliyor. Yani bunu oturup ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Ya düşünsenize siz evinize evcil hayvan beslemek istiyorsunuz. Evinizde işte bir canlı ile birlikte başka bir canlı ile birlikte yaşasın istiyorsunuz işte. Örneğin çocuklarınız için bunu düşünüyorsunuz. Ama işte ne oluyor? Bir şekilde o hayvanın türünü kapatıyorlar. Yani o tür bitti diyecekler. 3 ay sonra hepsini kapatacağız gibi bir saçma bir durumdan bahsediyoruz aslında. Yani bu kadar mantıksız bir şekilde ilerlediğimiz noktada hani aslında dönüp bir kendimizi de sorgulamamız ve hani tüm bunlara niye bu kadar güveniyoruz, niye bunların hayatımızın içerisine bu kadar girmesine izin veriyoruz diye bir dönüp düşünmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde hayatımızı değiştirmekten, hayatımızı yeniden şekillendirip daha da kolaylaştırmaktan bahseden firmaların tamamen kendi keyiflerine ve kendi banka hesaplarına bağlı olarak ürettikleri şeyin ne olduğunu bile anlamadan tamamen kafalarına göre hareket etmelerine izin veriyoruz. İzin vermekle kalmadığımız gibi bunların yaptığı tüm bu saçmalıkları da normal bir şey olarak görüyoruz ve aslında umursamıyoruz. Yani böyle bir şeyin bir şekilde o örnekteki şeyleri değiştirdiğimiz zaman işte bahsettiğim gibi Internet of Things yerine normal beyaz eşyayı koyduğunuzda ya da işte sosyal robotun yerine bir evcil hayvanı koyduğunuzda durumun ne kadar saçma olduğunu görüyorsunuz. Durumun ne kadar saçma olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ama dönüp de bunları o Silikon Vadisi kavramlarıyla ya da işte startup kültürüyle sunduğunuz zaman niyeyse kimseye çok saçma gelmiyor. Sanki çok normalmiş gibi herkes düşünüyor. Ama işte dönüp dolaşıp bu noktaya geliyoruz ve bir şekilde aslında insanların hayatını değiştirmekten bahseden firmaların işte ne bileyim Jibo ile birlikte yaşlılara daha güzel bir hayat sunmaktan ya da çocuklara farklı sosyalleşme imkanları sunmaktan bahseden firmaların aslında bunları zerre umursamadıklarını ve dertlerinin sadece biraz para kazandıktan sonra ortadan kaybolmak olduklarını görüyoruz. Peki biz bunlara niye bu kadar izin veriyoruz? Bunların bu kadar çok şeyi kontrol etmesine, tüm teknolojiyi ve bizim teknolojiyle olan ilişkimizi şekillendirmesine niye bu kadar izin veriyoruz? Dönüp ki bunu açıkçası çok fazla sorgulamıyoruz. Şimdi işte yapay zekadan bahsediyoruz. Şehirlerimizi akıllandırmaktan, teknolojiyle donatmaktan bahsediyoruz. Hatta işte dönüp Elon Musk gibilerin beynimize çip bilgisayar bağlamasından falan bahsediyoruz. Kalkıp bu şekilde bir yaklaşımla, bu şekilde düşünen insanlara biz bunları emanet ettiğimizde neyin ne kadar güvenilir olduğunu nasıl emin olabileceğiz? Yani şehirlerin altyapısını bu firmalara ya da bu mantaliteye teslim ettiğimizde kalkıp 5 yıl sonra ya biz yeterince para kazanamıyoruz hadi biz kaçtık deyip tüm şehrin altyapısını tamamen çökmeye terk etmeyeceklerini nereden bileceğiz? Ya da ne bileyim işte Elon Musk'ın tamamen derdinin para olduğunu ve şey olduğunu düşündüğümüzde ki yani kimse bana aksini iddia edemez. Kalkıp beynimize taktığı çiplerin tamamen bambaşka bir şeye dönüşmeyeceğini ya da canı sıkıldığı için yeterince kâr etmediği için işte şirketin ortakları tarafından hadi bunun sunucularını kapat boşa masraf yapıyorsun bize denilmeyeceğini nereden biliyoruz? İşte bunları düşünmeden hareket ettiğimizde, bunları düşünmeden saf bir teknoloji aşkıyla işte her şey çok güzel olacak bu teknolojiler sayesinde mantığıyla yaklaştığımız zaman aslında tüm medeniyeti de hayatlarımızı da ve yarattığımız, kurduğumuz şu düzeni de dev bir şekilde riske atıyoruz. Ve bu riske girmemizin tek sebebi de sadece 3-5 tane sevimli hoodie'li kapitalistin kendisini tüm dünyayı şekillendirebileceklerini zannetmelerine olan inancımız. Ve evet, yine kapitalizm dedim çünkü bu mantığın başka hiçbir açıklaması yok. Eğer biz bunu bu adını koyarak eleştirmezsek, adını koyarak bu sorunu çözmeye uğraşmazsak olduğumuz yerde dönüp dururuz. Ve bunun sonunda da elimizde sadece bir yığın teknoloji çöpüyle kalacağız. Hayal ettiğimiz o bilim kurgu dünya, akıllı teknolojilerin hiçbirine bile ulaşamayacağız gibi görünüyor. Bu bölümün tavsiyesi Supra Systems Studios'un ilk kitabı olan Supra Systems. Georgina Moss tarafından derlenen bu kitap aslında günümüz teknolojilerini ve network teknolojilerin yarattığı sistemleri nasıl düşünmemiz gerektiği, bunların bizleri hayatında ve bizlerin birçok farklı şeyle olan ilişkisini nasıl şekillendirdiği üzerine sanatçılar, teorisyenler ve araştırmacılar tarafından yazılmış birçok önemli eseri barındırıyor. Eğer bu teknolojilere daha farklı bir bakış açısıyla bakmak, içinde yaşadığımız sistemi farklı bir bakış açısıyla inceleme konusunda ilhama ihtiyacınız varsa ya da daha farklı bir şekilde içinde yaşadığımız dünyayı nasıl görebilirim diye düşünüyorsanız bu kitap kesinlikle okumaya değer. Kitabı ücretsiz olarak internetten indirebiliyorsunuz. Linkini podcast'in açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tuhaf Gelecek Podcast'ın bu bölümünün de sonuna geldik. Tuhaf Gelecek Podcast ve Tuhaf Geleceğin diğer projeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tuhafgelecek.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca eğer sosyal medyada takip etmeyi seviyorsanız da Twitter, Instagram ve Facebook'ta Tuhaf Gelecek kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarına ulaşmanız mümkün. Eğer bölümü sevdiyseniz kullandığınız podcast platformlarında yorum bırakmayı veya sosyal medyada paylaşmayı unutmayın derim. Ayrıca eğer Tuhaf Gelecek projesini desteklemek istiyorsanız da patreon.com/ahmetasabancı adresinden maddi olarak da destekte bulunabilirsiniz. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.